Ayrım 31.
Görüşmenin çalışanların kızgınlıklarını azaltmadığı görüldü. Gerçekte ve genellikle hem görüşmede tartışılmayan konulardaki hem de kızgın olmayan, aç parantez, işten çıkarılmamış ancak kendileri ayrılmak isteyen, kapa parantez, çalışanların gösterdiği saldırganlıkla karşılaştırıldığında görüşmenin işten çıkarılanlarda şefe ya da şirkete karşı saldırganlığı artırdığı görülmüştür. Varsayımsal olarak boşalma olmamıştır. Çünkü işten çıkarmaların nedeni görüşmelerde açıkça tartışılmayan bir devlet gücü yani ABD Savunma Bakanlığı idi. Şef, şirket ve çalışanın kendisi suçsuz kurbanlardı. Böylece sonuçlar yalnızca sorumlu bir gücün amaçsız saldırganlığına karşılık olursa boşalmanın gerçekleştiğini gösteren daha önceki kanıtlarla tutarlıdır. Saldırganlık başka seçeneği olmayan bir engelleyiciye karşı gösterildiğinde boşalma olmamaktadır. Bu sonuç nedensellik yüklemelerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren diğer bir kanıttır. Boşalma yalnızca engelleyen ya da rahatsız edene içsel bir yükleme yapıldığında işlerlik kazanmaktadır. Boşalma denencesinin üçüncü bir sınırlılığı, belirli herhangi bir davranış ardışıklığı içinde saldırganlığın azalmaktan çok tırmanma eğilimi göstermesidir. Diğer bir anlatımla boşalma saldırganlığı yalnızca davranışa bir ara verildiğinde, kurbanda bir değişiklik olduğunda ya da saldırganlığı ifade etme biçiminde bir değişiklik olduğunda azaltır görünmektedir. Bu yüzden eğer bir kavgaya girerseniz dövüşme, büyük bir olasılıkla düşmanınıza karşı saldırganlığınızı azaltmak yerine artıracaktır. Bu sonuç bas saldırganlık düzeneğini kullanan pek çok saldırganlık araştırmasının ortak bulgusudur. Araştırma yani deney devam ederken öğretmen hemen hemen her zaman öğrenciye hangi koşulda olduğuna bakmaksızın artan şiddetlerde şoklar verir. Goldstein, Davis ve Herman 1975 aynı öğretmen-öğrenci durumunu kullanarak sözel tepkilere ilişkin olarak da aynı bulguyu elde ettiler. Deneye öğrencinin bir yanlış yapıp yapmadığına bağlı olarak içlerinden seçim yapabileceği standart bir sözlü tepkiler listesi verildi. Denek yanlışlar için giderek artan derecelerde cezalar vermek eğilimindeydi. Örneğin eğer ilk olarak bir yanlışa iyi değil diyerek tepki göstermişse daha sonra bunu aptal, senin gibi gerizekalısına ilk kez rastlıyorum. Gerizekalı orospu çocuğu biçiminde tırmandırmaktadır. Bu tırmandırma olgusu kontrolü gevşetme denencesinin bir başka yönü gibi görünmektedir. Yukarıdaki yazarlar 1960'ların sonu ile 1970'lerin başı arasında Kuzey Vietnam'ı bombalamanın tırmandırılmasında ve ayrıca çocukların giderek daha fazla dövülmesinde aynı olgunun rol oynayabileceğine işaret etmektedirler. Böyle durumlarda aynı kurbana karşı aynı davranış belirli bir süre için tekrarlanır ve yeğenlik bakımından giderek tırmandırıldığı görülür. Boşalmanın olabilmesi için ya davranışta ya da durumda bir değişikliğin olması gerekmektedir. Dolayısıyla araştırmaların oldukça tutarlı bir biçimde gösterdiğine göre saldırgan davranışta bulunan önceden kızdırılmış insanların bu kızgınlıkları ve buna bağlı olarak da saldırganlıkları azalmakta, önceden kızdırılmamış insanlarsa gösterdikleri saldırgan davranıştan ya etkilenmemekte ya da gerçekte daha saldırgan olmaktadırlar. Bu sonuç orijinal biçimiyle boşalma görüşüne destek sağlamakla birlikte boşalma bireyin kendisinin saldırgan davrandığı ya da kendisini engelleyeni acı çekerken gözlediği ve engelleyenin bu davranışından sorumlu tutulduğu durumlarla sınırlı görünmektedir. Ayrıca saldırganlık eyleminde hala kızgınlığını boşaltma süreci içinde olduğu duygusu yerine kişiye kızgınlığını boşalttığı, sistemi dışına attığı duygusunu veren bir aranın bulunduğu durumlarla da sınırlı görünmektedir. Cezalandırılma ve misilleme korkusu. Cezalandırılma korkusu ya da üç alınması olasılığının saldırgan davranışı bastıracağı kesin gibi görünmektedir. Örneğin Bond ve Dutton 1975, Wilson ve Rogers 1975, şok verme öğrenme düzeniğini kullanarak deneyde daha sonra rollerin değiştirileceğini, böylece kendisinin şokların hedefi durumuna geleceğini söylediklerinde deneyin verdiği şoklarda azalma gözlediler. Fakat genel olarak durum bu kadar yalın değildir. Daha önce de belirtildiği gibi saldırganlıkları için sık sık cezalandırılan çocuklar kendileri normalden daha saldırgan olmaktadırlar. Bunun nedeni belki sık cezalandırmanın kendisinin kızgınlığa yol açması, belki de çocukların saldırgan ana babayı kendilerine model olarak almalarıdır. Ve bazen şiddetli ceza, cezadan kaçınabilen fakat kızgınlığın ifadesine olanak veren biçim değiştirmiş saldırganlığa yol açmaktadır. Kısaca şiddetli cezanın neden olduğu saldırganlığa ket vurma olayı pek yalın ya da basit görünmemektedir. İlginç bir araştırmalar dizisi, daha sonra siyahların karşılık verme yani öç alma fırsatı elde edebileceklerini bilen beyazların zencilere karşı ne kadar saldırgan olabileceklerini araştırmıştır. Dunnersteinler, beyaz denekleri öğrencinin siyah bir yalancı denek olduğu bir sözlü öğrenme durumu içine soktular. Bundan sonra ileride rollerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine bağlı olarak deneyin yalancı deneye ne kadar çok verdiğine baktılar. Eğer daha sonra roller değiştirilecekse siyah beyazdan ödünü alabilirdi. Böyle birçok çalışmada Dunnersteinler 1972 A, 1972 B, 1975 öç alma olasılığının beyazların siyahlara karşı doğrudan saldırganlığını keskin biçimde azalttığını gösterdiler. Bu öğretmen-öğrenci düzeninde doğrudan saldırganlığın ölçüsü olarak yalancı denek bir yanlış yaptığında deneyin verdiği şokun şiddetine bakıldı. Rollerin değiştirileceği beklentisi doğru yanıtlar için beyaz deneyin siyah yalancı deneye verdiği ödülün miktarını artırıcı yönde etkili oldu. Fakat karşılık verme yani misilleme gizli gücü siyah yalancı deneye karşı saldırganlığın örtülü, dolaylı ve ikame (parantez içinde substitute) biçimlerini de artırma etkisi gösterdi. Dolaylı saldırganlık şok makinesi belirli bir yeğenliğe ayarlanarak ölçüldü. Sonra deneye her yanlış için şok vermek zorunda olduğu söylendi. Böylece şok verme ya da vermeme konusunda deneyin hiçbir kontrolü yoktu. Fakat denek şok süresini kontrol edebiliyordu. Kısa ya da uzun süreli şoklar verebilirdi. Uzun süreli şok, saldırganlığın görece örtülü bir biçimiydi. Deneyin yaptığı, şok vererek yalnız yönergelere uymaktı. Ve karşılık verme gizli gücü gerçekte bu çeşit dolaylı, görece örtülü ve kamufle saldırganlık biçimlerini artırmaktaydı. Böylece beyaz bir saldırgana karşı siyahın karşılık verme yani öç alma gizli gücü gerçekten beyazın ona karşı doğrudan saldırganlığını azaltmakta ve ona verilen ödülleri artırmaktadır. Fakat saldırganlığın ince ve dolaylı biçimlerini artırmaktadır. Son olarak bütün bu etkilerin beyaz hedeflere değil de siyah hedeflere ilişkin olarak görülmesi ilginçtir. Öyle görülüyor ki zencinin karşılık verme gizli gücü beyaz saldırgana karşı çok yüksektir. Ayrıca bu gizli güç farklı bir siyah yalancı deneye karşı aç parantez tutum ve değerler açısından kapa parantez benzer bir siyah yalancı deneye karşı olduğundan çok daha güçlü bir tehdit oluşturmaktaydı. Aç parantez Dunnerstein ve Dunnerstein 1975 kapa parantez. Böylece karşılık verme olasılığı nedeniyle doğrudan saldırganlığın dolaylı saldırganlığa dönüşmesi farklı siyahlara ilişkin olarak görüldü fakat beyazlara ya da benzer siyahlara ilişkin olarak gözlenmedi. Beklenen ceza ya da karşılığın etkilerinin yalın olmadığını tekrarlamakta yarar vardır. Bazen kişi oldukça mantıksal olarak gelecekte acıdan kaçınmak isterken yalnızca saldırganlığını bastırır. Fakat bazen doğrudan saldırganlığı aynı derecede zararlı ama yakalanması ve cezalandırılması daha güç olabilen, daha örtülü bir saldırganlığa dönüştürür. Bazen de tehditler saldırılar olarak yorumlanır ve daha da fazla saldırganlığa kışkırtma işlevi görürler. Böylece eğer kendi deneyimlerimizi düşünürsek, cezanın kendi başına saldırganlığı kontrol edebileceğini düşünmek yanlıştır. Öğrenilmiş ket vurma, parantez içinde kendini tutma. Cezalandırılma korkusu ya da misilleme tehdidi belirli herhangi bir durumda doğrudan saldırganlığı bastırmada geçici olarak etkili olabilse bile pahalı ya da mal olabilmektedir. Hepsinin sürekli olarak kontrol edilebilmesi için çok fazla yerde çok fazla insan vardır. Gerçekte adam öldürme gibi ciddi suçlar işleyen birçok insan hiçbir zaman yakalanıp cezalandırılmaz. Şiddeti en aza indirmek için yalnızca dış kontrollere güvenmek kesinlikle olanaksızdır ve zaten davranışı o derece sıkı kontrol eden bir toplumda istemeyiz. Dolayısıyla aşırı toplumsal kontrol yerine insanlar cezalandırılma tehdidi altında olup olmamalarına bakmaksızın kendi saldırgan davranışlarını denetim altına alabilmeyi öğrenmelidirler. Saldırganlık kaygısı. Saldırganlığa ket vurmayı öğrenmenin temelinde yatan psikolojik güce saldırganlık kaygısı ya da saldırganlık suçluluğu adı verilir. Saldırgan bir tepki gösterme eğilimi iyice yükselirken kişi kaygı duyar, sonra sobaya yaklaşırken eli yanan bir çocuk gibi geri çekilir ve saldırganlık dürtülerini bastırır. Kuşkusuz saldırganlık kaygısı herkeste eşit derecede değildir. Orta sınıf ailelerde yetişen çocuklar, alt sınıftan ailelerde yetişenlerden daha fazla saldırganlık kaygısına sahip olmak eğilimindedir. Orta sınıf normları yani kuralları açık fiziksel saldırganlığı daha fazla yasaklayıcı ve kendiliğinden sözel saldırganlık patlamalarını bastırma yönünde daha etkili olabilirler. Ayrıca ana babamız disiplin teknikleri olarak mantığı ya da sevginin geri çekilmesini kullandıklarında da saldırganlık konusunda kaygılı bir kişi olarak yetişmeye özellikle eğilimliyizdir. Eğer fiziksel cezayı çok fazla kullanırlarsa kendi saldırganlığımız konusunda kendimizi daha özgür hissetmek eğiliminde yetişiriz. Föschbach, 1970. Saldırganlık kaygısı düşük insanların daha fazla açık saldırgan davranış göstermeleri şaşırtıcı değildir. Knott, Lasater ve Schumann, 1974, saldırganlık suçluluğu düşük deneklerin bir başka deneye şok vermeye gerektiren bir açık saldırganlık ölçümünde daha saldırgan olduklarını ortaya koydular. Bu ölçme daha hiçbir değişken değişimlenmeden önce yapılmıştı. Fakat daha sonra araştırmacılar deneyi bir koşullandırma işlemi etkilediler. Bu işlemde denek yılancı deneye şok verdi. Sözde şok. Ve her şoktan sonra yılancı denek tarafından dostça bir davranışla ödüllendirildi. Saldırganlık suçluluğu koşullandırma işlemini yavaşlattı. Ancak saldırganlık suçluluğu yüksek denekler ödüllendirmeye, saldırganlık suçluluğu düşük denekler kadar şokla karşılık vermediler. Kısaca saldırganlık kaygısı normal koşullarda kişinin saldırganlığını açıkça ifade etmesine ket vurmakla kalmaz, fakat onu ödüllendirilmesi durumunda bile saldırganlığı öğrenmeye daha az eğilimli yapar. Erken çocukluk yıllarındaki eğitim saldırganlık kaygısının önemli bir kaynağı olmakla birlikte tek nedeni değildir. Ayrıca bizim için önemli insanların normlarını benimseyip içselleştirmemizden de kaynaklanır. Bütün yaşamımız boyunca kuralları ya da yakın çevremizdeki tanıdıkların toplumsal normlarını öğrenir ve yeniden öğreniriz. Öğrenciler öğretmenlerinin yüzüne karşı küfür etmemeyi, öğretmenler de öğrencilerine bir şeyler fırlatmamayı öğrenirler. Çocuklarımıza bağırıp çağırmanın kabul edilebilir olduğunu, fakat onları kıyasıya dövmenin onaylanmayacağını öğreniriz. Hayvanları spor ya da yiyecek için öldürebiliriz. Fakat birbirimizi ya da bir başkasının köpeğini öldürmeyeceğimizi öğreniriz. Eğer şöyle bir düşünürseniz, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez saldırganlık olduğu hakkında ince ayrıntıları ile oldukça çok bilgiye sahip olduğumuzu görürsünüz. Bu öğrenilmiş ket vurmalar insanlarda şiddetin en güçlü kontrollerini temsil ederler. Hiçbir polis gücü bunlara yaklaşabilecek kadar bile sayıca çok ileri görüşlü ve çabuk olamaz. Saldırganlığa hedef olma deneyimi de saldırganlığa ket vurur görünmektedir. Bir şok verme öğrenme düzeni kullanan Bond ve Dutton'ın 1975 deneylerinde deneyin öğretmen olması gerekmekteydi. Fakat deneyin gerçek öğrenme bölümü başlamadan önce araştırmacı deneklerin yarısını şok alma işlemine soktu. Öteki yarısı böyle bir deneyimden geçmedi. Kendileri şok alan denekler böyle kişisel bir deneyimi olmayanlarla karşılaştırıldığında diğer deneklere tutarlı bir biçimde daha düşük yayınlıklarda şoklar verdiler. Acı çekme belirtileri. Saldırganlık üzerinde kurbanın tepkisi ne tür kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. Kurbanın acı çektiğine ilişkin belirtiler, saldırganda kendisini kurbanın yerine koymasını sağlayarak benzeri olumsuz bir duygusal durum uyarabilir. Saldırgan kurbanla özdeşleşebilir, acısını kendi içinde duyabilir ve daha ileri saldırganlığa ket vurabilir. Öte yandan saldırganlığın amacı yani niyeti incitmek olduğundan bir başka kişideki acı çekme belirtileri saldırganlığı pekiştirip artırabilirdi. Bu olasılıkları sınamak için kurban tarafından saldırgana gösterilen acı çekme belirtileri değişimlenerek bir dizi çalışma yapılmıştır. Ek olarak yüksek kızgınlık düzeylerinde pekiştirme etkisi, düşük kızgınlık düzeylerinde ise ket vurma etkisi görülebilir varsayımı ile saldırganın kızgınlığı da değişimlenmiştir. Böyle bir çalışmada Baran 1971A şok öğrenme düzeniğini kullanmıştır. Şok kurbanında görüleceği varsayılan fizyolojik tepkiler bir acimetre ile deneye yansıtılmıştır. Bu alet ya yüksek acı düzeylerini ya da orta derecede acı düzeylerini kaydetmekteydi. Denek iki yöntemle kızdırıldı. Ya bir problemi çözmeye çalışırken bir yalancı denek tarafından eleştirildi ya da kendisine şok verildi. Bu çalışmada denek kızdırılmış olsun ya da olmasın acı çekme belirtilerinin daha ileri düzeylerde saldırganlığı azalttığı görüldü. Bundan sonra Baron 1971B bir başka çalışma yaptı. Bu kez kendisine hiç benzemeyen birisinden gelen acı çekme belirtilerinin kızdırılmış denekte empatik bir tepkiye neden olmayacağı ve dolayısıyla saldırganlığı artıracağı sezgisinden yola çıkarak benzerliği değişimledi. Benzer yalancı denek deneyinkine benzer politik durumları olan bir başka öğrenciydi. Farklı yalancı denek ise farklı tutumlara sahip bir sözlü elektrikçiydi. Fakat burada bile acı çekme belirtileri saldırgan davranışta bir azalmaya yol açtı. Daha sonra Baron 1974 kızgınlığın yüksek düzeylerinde acı belirtilerinin saldırganlığı artırabileceği görüşünü ileri sürdü. Bu kez kızgınlık yaratmak için yalancı denekten deneye şok vermesini istemek yerine şok ya da şiddetli ışıktan birini seçmesi istenir. Daha sonra planladığı gibi yalancı denek şok vererek deneyi iyice kızdırır. Parantez içinde yüksek düzeyde. Bu kez acı çekme belirtileri hiç değilse kızgınlık koşulunda saldırganlığın daha da artmasına neden olmuştur. Öyleyse genel olarak kurbanın gösterdiği acı çekme belirtileri saldırganlığın daha ileri götürülmesine, başarılı incitme işaretleri olarak algılanabildikleri aşırı kızgınlık durumları dışında ket vurmaktadır. İnsanlıktan uzaklaştırma. Böylesi nedenlerle saldırgandan uzakta oldukları ya da onun tarafından tanınmadıkları zaman kurbanların insanlıktan uzaklaştırıldıkları ileri sürülmektedir. Örneğin B-52 bombardıman uçakları ile yükseklerden Kuzey Vietnamlıları bombalama ya da uzaktan ta başkent Washington'dan askerleri savaşa sürme Amerikalılar için daha yakın, daha kişisel bir uzaklıktan saldırmaktan daha kolay olabilirdi. Kurbanın uzakta ya da tanınmayan birisi olması acı çekme belirtilerini görünmez hale getirerek saldırganlığı kolaylaştırmalıydı. Tersine kurbanı acısını kendi içinde hissetmesini sağlayacak kadar saldırgana yaklaştırma yani insanlaştırma saldırganlığı azaltabilirdi. İnsanlıktan uzaklaştırma sürecinin güzel bir örneği Turner ve arkadaşlarının 1975 bir çalışmasında görülmüştür. Bu çalışmada bir kamyonet yeşil ışıkta çok fazla beklemiş ve bu yüzden arkadaki arabalar korna çalmışlardı. Araştırmacılar arka pencerenin karşısında bir perdeyi ya çekmişler ya da açık bırakmışlardı. Bu durumda kurban, parantez içinde kendisine korna çalınan sürücü. Görülebilir bir konumda, diğer bir durumda ise görülemeyecek bir konumdaydı. Bu düzenlemenin korna çalmada büyük farklılığa yol açtığı görülmüştür. Arkadan görülebilen sürücüye arabaların %32'si, görülemeyen sürücüye ise %52'si korna çalmıştır. Göremediğimiz ya da herhangi bir biçimde kişisel olarak özdeşleşemediğimiz birisine saldırmak daha kolaydır. Aynı olgunun diğer bir örneğine daha sonra Milgram'ın itaat deneyini tartışırken rastlayacağız. Orada bir başka odada sesini işitemediğimiz birisine tehlikeli şoklar vermenin hemen yanımızda oturan birisine aynı şeyi yapmaktan çok daha kolay olduğu görülecektir. Johnson, Sears ve McConaughey 1971 ABD'de zencilere karşı ayrımcılığa ilişkin olarak aynı görüşü ileri sürdüler. bu yazarlar ayrımcı uygulamalarda bulunmanın azınlık görülemez olduğu sürece çok daha kolay olduğuna işaret etmişlerdir. 1960'lardaki getto ayaklanmalarına kadar zencilerin çoğunun beyazlar için görünmez olduğu görüşünü desteklemek üzere ırklar arası ilişkilerin çok zayıf ve basın yayın araçlarının zencilerle ilgili yayınlarının çok az olduğuna ilişkin oldukça çok veriden söz etmişlerdir. Bu çoğu beyazların zencilere karşı işleyen kurum ve uygulamaları edilgen bir biçimde destekledikleri fakat yarattıkları acı ve sefaletle hiçbir zaman yüz yüze gelmedikleri anlamını taşır. Ayaklanmalar ve dolayısıyla zencilerle ilgili yayınlardaki artışlar, aç parantez, haberlerde, reklamlarda ve eğlence programlarında, kapa parantez, bu görünmezliği tersine çevirmeye başlamış ve beyazların ırklar arası eşitsizliklerin gerçek maliyetini daha iyi görebilmelerini sağlamıştır. Alkol ve uyuşturucular. Bazen vicdanın alkolde çözeltilebilir olduğu söylenir. Vicdanın içki sırasında işlemez hale gelebilecek yönleri arasında en belirgini saldırganlığa karşı öğrenilmiş ket vurmadır. Sarhoş kocaların neden olduğu bar kavgaları ve cinayetler Amerikan manzarasının destansı yönleridir. Bunlar alkolün saldırganlık üzerinde genel olarak kontrolü, aç parantez, ket vurma gücünü, kapa parantez, gevşetici bir etkisinin olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Alkolün saldırganlığa ket vurabilme gücü üzerindeki etkilerini görmek amacıyla Taylor ve Gammon 1975 deneyin yalancı denekli bir tepki hızı yarışmasına girdiği bir deneyi yaptılar. Rakibinden yani yalancı denekten daha hızlı tepkide bulunabildiğini göstermesi durumunda denek rakibine verilmek üzere bir şok şiddeti seçecekti. Benzer biçimde daha hızlı olduğunu gösterebilmesi halinde yalancı denek de deneye şok verebilecekti. Yarışmaya başlamadan önce kendilerine ya çok, aç parantez, yaklaşık her 18 kilogram vücut ağırlığı için 54 gram, kapa parantez, ya da az, aç parantez, yaklaşık her 18 kilogram vücut ağırlığı için 16 gram, kapa parantez, alkol verildi. Şekil 6-1'de görülebileceği gibi çok alkol alan, aç parantez, içkinin vodka ya da bourbon olmasına bakılmaksızın, kapa parantez, çokçu deneklerin daha şiddetli şoklar verdikleri görüldü. Şekil 6-1, alkol, çeşit ve dozunun bir işlevi olarak verilen ortalama şok sayısı. Taylor ve Gammon, 1975. Alkolün neden olduğu bu basit saldırganlık kontrolü gevşemesini her zaman görmek olanaklı değildir. Bu etkinin bir bölümü görevin rakibin karşılık verebileceğini düşündüren yarışmacı doğasından kaynaklanıyor görünmektedir. Kurban çaresiz olduğunda alkol gerçekte saldırganlığı bastırıyor olabilir ve bu deneyde bile birazcık alkol saldırganlığı alkol almayan bir kontrol grubunda görülen düzeyin altına düşürmüştür. Saldırgan ve kavgacı sarhoşlar kadar mutlu, zararsız ve çaresiz sarhoşlar da vardır. Kontrolü gevşeten diğer bir uyuşturucu olan marihuana saldırganlığı artırmaması ile ünlüdür. Marihuana'nın saldırgan davranışı serbest bırakma üzerindeki etkilerini kestirmemize izin verecek kadar araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak marihuana üzerinde çok kapsamlı klinik ve alan araştırmalarına ilişkin dikkatli bir taramada onu belli aralıklarla ve sürekli kullanan insanların büyük çoğunluğunda şiddete yol açmadığı sonucuna varılmaktadır. Çok zayıf iç tepi kontrolüne sahip bazı insanlarda marihuana'nın saldırganlığı başlatması olasılığı ise açık bırakılmaktadır. Fakat kesin bir sonuca varabilmek için kanıtlar henüz çok yetersizdir. Abel 1977.